Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programının bu bölümünde yine teaddi prensibi üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. İnfakı konuştuk. Misyonerlerin yapmış olduğu çalışmaları ve bunların motivasyonunu konuşmuş olduk infakla bağlantılı olarak. Yine bu konuları konuşmaya devam edeceğiz kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz radyomuza, stüdyomuza.
Allah razı olsun, hoş bulduk, teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Allah razı olsun sizlerden de. Sizler de çok sağ olun. Bugün zannediyorum biraz bu teaddi prensibinin içerisinde olan başlıklardan konuşmaya devam edeceğiz. Yine infakı konuşmuştuk. İnfaktan sonra infakla bağlantılı olarak bu misyonerlerin, oryantalistlerin çalışmalarından bahsetmiştik. Bizim Müslümanlar olarak infak odaklı bu manada İslam'ı tebliğde nasıl bir motivasyon içerisinde olmamız gerektiğinden bahsettik ve söz vazifelere gelmişti. Yani her bir kişinin her bir konumunu kendisini belirleyip ona göre kendine bir vazife edinmesi gerekiyor diyebilir miyiz? Bu başlıkla bunu mu konuşacağız?
Evet.
Yani zengin malıyla hizmet edecek, işte herhangi bir sanat erbabı sanatıyla hizmet edecek. İşte herkes kendi konumunu ve işiyle alakalı bir kendine vazife edinip o vazifeyle İslam'a hizmet etmelidir diyeceğiz. Ben 3 noktayı koyayım, devamını sizden dinleyelim hocam, buyursunlar.
Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Tabi bu taaddi prensibi, yani bizim özellikle dinamik olma diye isimlendirdiğimiz, yani İslam'ın da içtimai bir varlık olan ferdin, yani toplumsal anlamda anlam kazanan bir şahsın infak prensibinden bahsettikten sonra tabii bir de vazife prensibi var. Bunun sonrasında da tabii bu teaddi prensibi içerisinde İslam'ın gelişmeye, yani terakkiye maddi anlamda engel olup olmadığıyla alakalı bir mesele var. Tabii bunlardan önemli olan birisi vazifenin çeşitli olmaklığı. Yani her ferdin fıtratına uygun ve fıtratı doğrultusunda yapabileceği bir faaliyet alanının varlığı esastır. Burada merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin bir sohbetinde dinlemiştim. Cihadı anlatırken, cihat önce tabii ki kılıçla yapılır demişti. Tabii bu savaş cihadıdır demişti. Bunun da şartları var. O şartlar yerine geldiği zaman Müslüman cihadını fi sebilillah yapar demişti. Ancak bu cihadın bir de yine Efendimizin o zorlu seferden dönerken nefisle cihat diye adlandırdığı cihadın bir de sosyal boyutunu anlatırdı Hoca Efendi. Şöyle bir sözü vardı, çok hoşuma gitmişti. Diyor ki, eğer diyor siz bir marangozsanız cihat aletiniz keserinizdir, çekicinizdir demişti. Eğer siz bir alimseniz, Hoca Efendiyseniz kitabınızdır, yazılarınızdır, yayınlarınızdır demişti.
Kaleminizdir,
kaleminizdir demişti. Yine biz kendimize buradan pay biçersek, işte bir program yapan bir insansak, yapmış olduğumuz programın hakkını vermektir bu anlamda. Tahir Hocam'ın söylediği sözle. Tabi burada ahsinu kısmı çok mühim. Yani bir Müslümanın en güzel şekilde, ihsan kıvamında bu vazifesini yerine getirme hali esastır. O zaman Müslümanın nefisle cihadıyla birlikte bir de yapmış olduğu, çalışmış olduğu işte iş hukukunda her neyse o oradaki hakkı vermek, hakkını yerine getirmek aslında vazifenin karşılığı olarak bize anlam kazanıyor. Tabi burada iki husus var. İnsan mı vazifeyle buluşturulacak yoksa vazife mi insanla buluşturulacak? Burada da ehliyet devreye giriyor. Ayet-i kerimedeki feselü ehle zikrin karşılığı bu. Yani biz elbette ki her ferdin yapmış olduğu amelde kendi amel terazisine çıkacağını biliyoruz. Yani her birimizin وَلَا تَزِرُ وَاَزِرَةٌ وِزِرَ اُخْرَى ayeti gereği yapmış olduğumuz işlerden sorumluluğumuz var. Her birimizin kendi işimizin düzgün ve güzel yapılması, buradaki hak ve hukuka, hadi ve hududa dikkat ederek çalışma durumumuz söz konusu. Ve bu manada bir insanı memnun etmek adına elbette ki vazifesinin kabiliyetlerine göre belirlenmesi gerekiyor. Bu anlamda gelişmeler ve çalışmalar yapılmalı. Bu elbette Milli Eğitim, Marif'in ya da vakıfların, derneklerin, işverenlerin tespit edebileceği, tayin edebileceği bir şey aynı zamanda. Bir diğeri de vazifeler var. Bu vazifelere insan yetiştirme. Tabii bu çok af buyurun yani tarlada bir ürün yetiştirme gibi bir hadise değil. Çünkü insan kendi kabiliyet alanıyla büyür, yetişir, gelişir. Anne rahminden çıktıktan sonra, bir insan olarak hüviyet kazandıktan sonra Allah-u Teala'nın kendine vermiş olduğu istidatlar, kabiliyetler neticesinde bir anlam bulur, yol bulur. Yani iyi bir terziye kasaplık yaptırmazsınız. İyi bir kasaba da tarla ektirip biçtirmezsiniz. İyi bir çiftçiye inşaat yaptırmazsınız. İyi bir inşaatçıya vesaire. Bunu çoğaltabilirsiniz. Bu anlamda her ferdin toplum içerisinde bulunması, toplum içerisinde bir vazife alması, tabii şuben ve kabaileli ta'arufu buyurulur. Yani insanlar şubeler halinde ve birbirlerini tanımak üzere bir birliktelik esası vardır. Burada her ferdin hem ibadetler boyutuyla, içtimai olmak açısından, hem mali ve bedeni olmak anlamında, Allah'a karşı vazifeleri, topluma karşı vazifeleri, toplum içerisinde anne baba, kardeş, ısım, akraba, yakın komşu vesaireye karşı mutlaka bir faaliyet alanı olacaktır. Ve bu çeşitlilik müminin her anını hayırla geçirmesine sebebiyet verecektir. Yani buradaki İslam aslında kişinin ihmalini değil, kişinin her vaktinin bir görevine tabi olup o göreve layıkınca çalışmayı gerekli kılıyor. Yani buradaki esas meselelerden birisi, yine geçtiğimiz programlarda örnek verdiğimiz üzere, sahabeden birisi ben şöyle güzel bir mekan buldum, orada otursam, ibadetlerimi yapsam dediğinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden birisinin Allah yolunda çalışıp gayret etmesini, evinde oturup 70 sene nafileten namaz kılmasına bedel kılmıştır, daha faziletlidir diye bir müjdede bulunuyor. Ve bu müjdenin karşılığında insan toplum içerisinde hangi vazifeye sahip olursa olsun o vazifesini en ta'budallaha ke enneke tarahu fe illem tekun tarahu fe innekum fe innehu yarake kısmıyla. Yani Allah bizi görüyor, her ne kadar biz onu şu an görmüyorsak da o görmüşlüğün farkındalığıyla işte halk içerisinde hak ile beraber olup bir vazife taaddisi, bir vazife dinamiği geliştirmesi gerekiyor. Kendi çıkarlarından ziyade farklı insanların ihtiyaçlarında esas alan bir karşılık olması gerekiyor burada. Tabi burada her halükarda insanın halk içerisinde hak ile beraber olması, yani Allah bizi görüyor farkındalığıyla tavır alması, hangi iş kolunda olursa olsun o işi en güzel yapmaya çalışmasının karşılığıdır. Ama şurayı unutmamak lazım. Kabiliyetler belirleyicidir. Bu kabiliyetlerle de bu işin arkasına gidilmesi lazım. Yani sesi güzel olan herkese işte aşırı şerif okutturulmaz, ezanı şerif okutturulmaz. Malum bunu geçmiş zamanlarda bazı sanatçılar ya da sanatçı diye isimlendirilen şahıslar denemeye kalktı. Ama rezil rüsvai oldular. Evet.
Mesele sadece ses güzelliği değil.
Ses güzelliği değil.
Mahreç var.
Değil mi? Talimi var, tecvidi var, tasyurufu var. Bunun bir terbiyesi var. Evet. Bunun bir makam dersleri var vesairesi var. Bunların her birinin bir ter akıtmışlığı söz konusu. Tabii çok güzel ezan okuyan, sesi de çok güzel olan bir hoca efendiye de işte bazı musiki, ne bileyim, yaptırılmaz. Bazı musiki halleri verilmez. Mesela ona da bir arabesk söyletilmez. Onun da kendine göre bir hali vardır. Söylenecekse eğer. Ama şu bir gerçek. Allah her insanı bir farkındalıkla ve bir gücü yeterlilikle, yani bir kabiliyetle yaratıyor. Bu kabiliyetin akabinde de eğer bir konuda çalışmaya koyulduysa o zaman Allah'a ram olup Allah'a sığınıp o haliyle çalışmasını devam ettirmesi, en güzel şekilde yapması gerekiyor. Her halükarda kendisine yine bazı belki başarılar, belki başarısızlıklar gibi görünen haller olacaktır. Burada da sebat etmesi gerekiyor. Peki İslam bu manada, yani teaddi anlamında bir ahiret ya da uhrevi ya da manevi anlam yükleyerek, bu faaliyet dediğimiz prensibe bir anlam yükleyerek, tabir yerindeyse bir maddi gelişmeye ya da manevi gelişmeye ya da bilime ya da fenne aykırı mıdır? Buna karşı bir tavır almış mıdır? Bu sorunun cevabını net bir şekilde söyleyeceğiz. Hayır. Yani biz uygulamalarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından başlayıp, hatta ayeti kerimelerdeki eşşemsu vel kameri bi husben ve benzeri, bizim Kur'an-ı Kerim'de tekvini dediğimiz, yani kainata dair olan ayetler ve bugün kozmoloji ve kozmolojik ayetlerin rivayetleri, hadislere karşılık gelen halleri incelendiğinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyanın dönmesinden zamanın ayarlanmasına, yine ayeti kerimelerde ayların, yılların tayiniyle güneşin hesap vesaire mizan üzere olması, yıldızlardan bahsetmesi, kainattan mikrodan makroya bir takım delilleri bize takdim etmesi, elbette ki daha önce ilimcilik prensibinde konuştuğumuz üzere bilime asla aykırı bir tavır olmaz. Bilime asla aykırı bir karşılık vermez. Bunun İslam tarihinde bir sürü örneği var. Yine isimlerini zikrettik. İşte Harizmisi var, Ali Kuşçusu var, İbn Sina'sı var, Cabir bin Hayyan'ı Harizmisi vesairesi. Bir sürü İslam'da gerçekten model olmuş ve faaliyeti bilimsel çerçevede, bilim ve ilim gölgesi altında yapmış olan ve burayı da kapısını açık tutan bir anlayışa sahibiz. Yani İslam bilime kapısını kapatmıyor. Hatta bilimde Kur'an ve sünnet önde yürüyen, yol açan, bir dalga kıran gibi dalgaları kapatıp, kırıp yolu sürükleyen bir hal alıyor. Burada İslam'ın böyle bir algıya sahip olduğu iftiraları, yani bize devamlı gelir. Yani İslam bilime ve ilime karşı bu anlamda gelişmelere kapalı. Hatta bir kardeşimiz var, kendisi doktor. Konuşurken dedi ki hocam dedi bize birçok hasta geliyor dedi. Onlarla dedi çeşitli meslek gruplarından hasta geliyor. Onlarla da biz muhabbet ediyoruz gereğince. Bazen böyle işte hoca efendiler geliyor, işte imamlar geliyor, görevli arkadaşlar geliyor, ilahiyatçılar geliyor. Dikkatimi diyor bir şey çekti diyor. Yani dinden başka konuşamıyoruz onlarla diyor. Dinden başka konuşamıyoruz diyor. Peki dedim sen din konuşabiliyor musun? Yani şimdi tenkit ettiği hoca efendilerin sosyal anlamda, ekonomik, siyasi ya da buna benzer bir takım halleri bilemiyor olması. Kendi tayin ettiği şey bu. Teşhis bu. Benim de sorduğum soru zıttı. Yani siz peki bundan haberdar mısınız? Yani siz onun bildiğini biliyor musunuz? Sustu. Yani demek ki bir yerde bir noksan varsa o noksan sadece tek taraflı bir noksan değil. Evet. Yani bizim vazife alanımızın ilahiyat olması ve bu alanda deruni bir hal almaya çalışmamız, yani burada derinleşmeye çalışmamız, bazı konuların derinliklerini bilmememiz ya da bunlarla alakalı bir ihtisasa sahip olmamamız şaşılacak bir şey değil aslında.
Bunun ölçüsü ne olmalı hocam?
Elbette ki yani bugün bir pratisyen hekim muhabbetince her ilahiyatçının toplumun sosyal, ekonomik, içtimai vesaire halleriyle alakalı bir arka plana, bir altyapıya sahip olması gerekiyor.
Yani bir imam efendi, bir hoca efendi veya bunu sadece imamlar veya dini
Müslüman bir şahsiyet diyelim hocam.
Müslüman bir şahsiyet. Müslüman bir şahsiyet. Şunu kastediyorum yani bir imam üzerinden veya bir ilahiyat hocası üzerinden değil de farklı bir alanda yoğunlaşmış biri de olabilir bu.
Tabii.
Yani başka alanda bir profesör de olabilir. Farklı bir alanda yoğunlaşan bir kişinin işte sosyal medyadaki herhangi ciddi bir gündemi ne kadar bilmesi gerekiyor veya bilmeli mi? Ekonomik durumların nereye gittiğini, işte ülkemizde şu anda işte Gazze'miz var mesela.
Evet.
Orman yangınlarımız var, vardı, devam ediyor. İşte yazın getirmiş olduğu böyle bir olumsuzluklar var. Bilmiyorum, bazen işte sosyal medyada biri bir şey yapıyor, Türkiye'de gündem oluveriyor.
Evet.
Bunun ucu bazen İslam'a da dokunabiliyor. Evet. Bazen insanlığa dokunuyor, ahlaka dokunuyor vesaire. Bunları ne kadar bilmeli bir alanda yoğunlaşan kişi? Sadece imam efendileri veya ilahiyatçıları o manada şey almayalım.
Ya, tabii ki bir parantez
kadrajı almayalım.
Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim hocam. Hadis-i şerifte min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi buyurulur.
Evet.
Yani bir kimsenin İslam'ının güzelliği ma la ya'ni, yani boş olanı terkiyledir. Şimdi biz nasıl ki bir lokantaya gittiğimizde yiyeceğimiz bir yemeği ya da evde, kendi evimizde yani mutfakta pişen yemeğin arka planını çok fazla eleştirip ya da arka planını çok fazla bilmememiz bizim için doğal bir şeydir. Yani buraya da çok fazla takılmayız. Yani bir ayran içeceğimiz zaman sütün ta ineğin içinden çıkan bir varlık o da otladığı vesaire diye buradan başlamayız olaya. Elbette ki biz de bir üstün körü dediğimiz Anadolu ifadesiyle bilgiye sahip olmakla mükellefiz. Yani ilmihal bilgisi gibi düşünelim. Yani bugün her Müslümanın ticaret yapıyorsa ticaretle alakalı altyapıya, işte bir kurban kesecekse bununla alakalı. Eğer bir ekonomiyle ilgili bir hadise varsa, işte faizdir, enflasyondur, devalüasyondur, revalüasyondur, işte buradaki konkordatolardır vesairelerdir. Bunlarla alakalı bir bilgi öğrenmek istiyorsa sadece birilerinin bize sıvadığı ya da birilerinin bize modifiye ettiği, dekore ettiği o bilgilerle değil, bu işin arka planına da gitmek gerekiyor. Mesela şimdi yangınlar oluyor. Allah her bir memleketimizin her bir karış toprağını muhafaza buyursun. Dünyamızda hiç kimseye de böyle bir şey yaşatmasın. Neticede ekolojik bir dengenin bozukluğundan bahsediyoruz. Ama oturduğumuz yerden ahkam kesmek, bu çok şık bir olay değil. Yani işte şu kadar uçağımız olsaydı, şu kadar işte aracımız olsaydı, şu kadar istihdamımız olsaydı bunlar daha çabuk söndürülür diye tenkit yapılıyor. Şöyle sormak lazım. Yani şimdi biz ev geçindiriyoruz, aile babasıyız, evimizdeyiz. bize verilen aylık bir geliri var. Yani bu bir ihtiyacı karşılarken, bir baba çocuğuna harçlık verirken kendi cebindeki miktara göre bir hesap yapar. Haftalık, aylık bir hesap yapar. Ona göre ikram eder. Yani verin elinizdekinin tamamını. Yani bu bir zarar mı? Değil. Neticede çocuğunuz o. Nasıl olsa o paraya ihtiyacı var, kullanacak. Siz de aylığın tamamını verin. Ne diyeceksiniz bana? Olur mu hocam öyle şey? Yani bizim ev kiramız var, harcamalarımız var, market, bakkal vesaire. Onun da gelirleri, onun da harcanması gereken giderleri var vesaire diye bana karşılık verecekler. İşte bugün devlet otoritesinin bir ekonomi otoritesini, siyasi otoriteyi ya da dini otoriteyi bu anlamda içtimai olarak toplum içerisinde üst kademede olan o büyüklerin bir baba hüviyetinde olduğunu düşünün ve evladına o ikramı yaparken, o parayı verirken de kılı kırk yarmasının ne kadar doğru bir şey olduğunu düşünün. Yani 2 ay kullanacağımız bir cihazı ya da 2 ay istihdam edeceğimiz bir gücü 10 ay ne yapacağız sorusu karşımıza gelir. Burada başka tedbirler oluşturulması lazım. Bunun için de o işin uzmanlarına gitmek lazım. İşte bize buraya kadar bilmek düşüyor. Hı hı. Buradan sonrası işin istihdamında uzmanlık alanları olanlar. Mesela ormanda kim uzmansa, yangında söndürülmede nasıl tedbirler alınması gerekiyorsa ki eminim bu çalışmalar yapılıyordur. Ne kadar araç, ne kadar cihaz, ne kadar kullanılması gereken, istihdam edilmesi gereken beşer gücü lazımsa, insani güç lazımsa, onların hesapları mutlaka yapılıyordur da yapılmalıdır.
Evet, belki bizim bilmemiz gereken husus bu. Ormana gittiğimizde nasıl davranacağız?
Bize düşen bu.
Piknik yaptık, işte mangal yaptık vesaire, sonrasında orayı nasıl bırakacağız?
Bize düşen
onu bilmek.
Bu. Şimdi bunu ben gençler sorduğu zaman Allah-u Teala'nın bu devamlı sorulan sorulardan bir tanesi. İşte kulunu yaratması hadisesi var. Şimdi bazen sorarlar hocam işte niçin yaratıldık sorusu çok gelir. Ben şunu söylüyorum gençlere, diyorum ki Cenab-ı Hakk'ın muradını öğrenmenizin size burada bir faydası yok. Yani Cenab-ı Hak size ben sizi şunun için yarattım dese siz buna itibar edecek misiniz? Edeceğiz. Ama bu sorunun cevabı Kur'an'da bizim üzerimizden verilir. Cenab-ı Hak niçin yarattığını söylemez. Ama bize sizi kul olun diye yarattım der. O zaman bu sorunun cevabı kul olmaktır. Ama hocam niçin sorusuna girdiği zaman çok kaba bir ifadeyle o da sizi ilgilendirmez diyorum. Yani burada sizi ilgilendirmeyen işler malayani oluyor. Buralara girmeyeceksiniz. Yani buralar sizin anlamadığınız, buralar sizin anlam yükleyemediğiniz. Biz bunu şeyde çok yaşıyoruz. İslami kaidelerle ilgili, hadistir, fıkıhtır, tefsirdir vesaire ile ilgili bir konuda birisi bir soru sorduğunda bu hemen karşımıza çıkıveriyor. Yani bakıyorsunuz 2 satır bir şey okumuş, 2 spot cümle okumuş ya da Twitter'dan, WhatsApp'tan vesaireden bir durum görmüş, bir şeyler görmüş. Oradan din çıkarmaya çalışıyor. Halbuki İslam alimleri bunu yapabilmek için yüzlerce hadisi, onlarca ayeti ve bir o kadar da fikri görüşü yan yana koyuyor ve buradan bir süzme çıkarmaya çalışıyor ve bu balı bize takdim etmeye gayret ediyor. Bundan dolayı bizim toplum olarak bir yere kadar vakanın ana perspektifte nereye oturduğunu öğrenmemiz yeterli. Bir yerden sonra susmayı bilip tabi olma. Çok güzel bir örnek var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabi gelip ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona tarih, saat, gün, ay, yıl vermiyor. Ama bir soru soruyor. Hazır mısın? Yani buradaki ana mesele senin kıyametin ne zaman, nerede, nasıl, hangi şartlarda vesaire kopacağını bilmenden ziyade hazır olup olmamandır. Yani bugün kıyametin koptu diyelim. Yani ben öldüm, kıyametim koptu demektir. Çünkü o hal üzere diriltileceğim. O zaman seni ilgilendiren tarafı niçin, nasıl, ne zaman, nerede, hangi şartlarda vesaireden ziyade işte o geldi mi, o gitti mi, o indi mi, o çıktı mı, oradan o yükseldi mi, o kalktı mı vesaireyi bırak, sen kendi derdine düş diyor Peygamberimiz. Yani sizin buradaki ana derdiniz kıyamete hazırlık safhasıdır. İşte yangınlar oluyor, kıtlıklar oluyor vesaire, biraz önce çok güzel de ifade ettiniz. Yani bir dinlenmeye gittiniz, bir istirahate gittiniz. İşte görüyoruz biz de yolculuklara çıkıyoruz. Ne lavabolar, ne abdesthaneler, ne abdest alınabilecek gibi. Yani namaz kılınacak yerler necasetten tahareti yok. Evet. Bazen seccade seccade değil. O halden çıkmış başka bir hale gelmiş. Yani bunun üzerinde başka bir şeyler yapılmış gibi. Yani bize bunlar lazım. Bizi ilgilendiren tarafı bu. Sorunun şu tarafına gelirsek ne kadar bilmekle mükellefiz? Bize o anda yetecek kadar, o anı anlayabilecek kadar. Eğer detay bilmemiz gerekiyorsa burada fes'elu ehle zikir devreye girer. O zaman bu işin uzmanlarına gider sorarız. O hadisatı öğreniriz. Doktora gidiyoruz. Tedavi olacağız. İşte başımız ağrıyor. Bir arkadaşa soruyoruz. 10 kişi ayrı ayrı ilaç tavsiye ediyor. Doktora gidiyorsunuz, doktor diyor ki yok diyor, soğuk almışsın, iki günde istirahat et geçer diyor. İlaç da vermiyor, başka bir şey de yapmıyor.
Evet.
Ya da doktora gidiyorsunuz, bu ilaçlık iş değil diyor. Sizin belki beyin damarlarınızda tedavisi gereken bir hal vardır. Aman ha bak ben bununla ilgileneyim, bak filmde bu var işte, MR'da bu var, tomografide bu çıktı deyip detaya giriyor. Burada ne doktorluk yapmak lazım, yani reçete yazmak lazım. Ne bir din adamı hüviyetinde fetva kesip ahkam kesmek lazım. Ne de bir ekonomist profesörü gibi, bir ekonomi profesörü gibi orada ekonomik anlamda çok büyük detaylara girmek lazım. Yani başkasının hesabını biz değil, kendi hesabımızı biz tutmakla mükellefiz. Buradaki ana bilgi pratisyen hekim muhabbetince ne kadar bilmesi gerekiyorsa o kadarı bilmek. Bir Müslüman kabiliğinde düşünürsek ilmihal bilgisi seviyesinde bir bilgiye sahip olabilmek. Detayı da uzmanından, bu işin ehlinden öğrenmeye çalışmak.
Hocaya soruyorlar, Kur'an-ı Kerim'de her şeyin tarifi var mıdır diyor.
Evet.
Vardır diyor. Helva yapmanın tarifini diyor, hangi ayeti? Gelin göstereyim diyor. Açıyor, işi ehline sorunuz ayeti kerimesini gösterip alın diyor.
Budur işte. Yani
yol göstericisi, evet.
Timurtaş merhum için anlatılır o.
Evet.
Yani var elbette. Feseli ehle zikir bunu anlatır diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmiş. Ve vahiy ile devamlı destekleniyor. Ve kendisine bir konuda soru sorulduğu zaman bu da vahiy. Fes'elü ehle zikir. Bunun öncesinde ehli kitaba da işaret var bazı ayet, biri ayette. Yani diyor ki oraya da git bir sor. Onlar da bilecekler bunu. Onlar da bundan haberdar olacaklar. Demek ki bizim terkühü mâ lâ yânihi dediğimiz, bizi ilgilendirmeyen, toplumda bize düşmeyen bir yerden sonra bu devlet aklıdır. Bu büyük aklıdır, bu patronun aklıdır, bu yöneticinin aklıdır deyip orada fe izâ azemte fe tevekkel alallah kısmında tabi olunana atayullah ve atayur resul ve ulul emri minkum devreye girecek. O emir sahiplerine tabi olacak. Yani, aleni bir yanlış varsa bunu da lisan-ı münasiple gerektiği gibi dile getirmek gerekir. Ortalığı karıştırmak, orada fitne çıkarmak ya da
kaos oluşturmak.
Kaos oluşturmak da el fitnetü eşeddü minel katle dahil oluyor. Yani insan öldürmekten daha büyük bir günahtır, suçtur, Allah korusun.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
ederim. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık.
Sağ olun.
İnşallah önümüzdeki hafta biraz tebliğde ve İslami yaşama noktasında vazife bölümünün ve bize düşen kısmın ne olduğundan bahsetmiş olduk. İnşallah yeni bir başlıkla devam edeceğiz. Evet, yeni bir prensibi önümüzdeki hafta konuşmuş olacağız. İçtimailik ve sosyal adalet prensibini konuşmuş
aslında olacağız. Biraz önce konuştuğumuz konuyu destekleyecek.
Destekleyecek, evet. Biraz daha ayrıntıya girmiş olacağız. İnşallah. Çünkü İslam sosyal bir hayat yaşamayı gerektiren bir dindir. Bunu tavsiye eder. Halk içinde hakla birlikte olmayı tavsiye eder. Eyvallah. Bunu konuşmuş olacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık kıymetli hocam.
Allah razı olsun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Erhan Turan hocamla birlikteydik. İslam Tefekkür Ufku programında. Önümüzdeki hafta yine böylesi özel ve önemli konuları konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Sizleri de kalbinizin sahibine Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın efendim.